İyi akşamlar sevgili Yol TV izleyenleri. Kale Arkası'nda birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz çok değerli çalışma arkadaşım. Ümit Genç, Sözcü Skor Editörü. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun.
Çok sağ olasın, teşekkür ederim. Abi nihayet bitti boşluk.
Yani boşluk
evet, bir
bitti.
Günden de lig de başlıyor artık 18. haftayla.
Ligi özledik mi? Ben yani kendi şahsi fikrim çok da özlemedim.
Çok da özlemedim.
Yani bu yıl bir tadı yok ligin ama onsuz da olmuyor evet. Yani.
Gündemde de bir şey yoktu arada. Yani transfer çok hareketli
olmadı.
Geçmedi.
Aynen. Yani malum kulüplerimizin ekonomik durumu ortada.
Evet.
Transfer hiç olmadığı kadar yavaştı bu devre arasında.
Evet.
Ama öyle ya da böyle ligin bir şekilde başlaması lazımdı ki çok fazla sürdü bu ara. Yani
evet. Aslında tekrar sorgulanabilir değil mi? Önceden de diyorduk ya hani hep Premier Lig örneği veriliyor ya. Abi adamlar işte Christmas günü bile işte yeni yıla 2 gün kala adamlar 10 tane maç yapıyor üst üste. Bir
yani öyle olduğu için zaten sürekli adamlarda futbol konuşuluyor işte. Bizde de sürekli kaos konuşuluyor. Bir haftada bir maç oynandığı için ligimizde sürekli boşlukta kaos konuşuluyor. O yüzden lig lazım. Bizim can suyumuz lig. Lig olduğu zaman bizim de işimize geliyor haberlerden dolayı.
Şimdi kaos demişken, bak geçiş yapacağım şimdi çok güzel. Kaoslardan böyle uzaklaşmaya yaklaşan Trabzonspor.
Evet, kaosla uzaklaşmaya çalışan değil,
çabalıyor.
Kaosu üzerinden bir yelek gibi, bir kıyafet gibi çıkartmaya
kesip
çalışan ve
kesip
atan bir Trabzonspor var.
18. hafta müthiş kritik bir maçla başlayacak. Lider, 35 puanla lider Başakşehir, 29 puanla o en yakın takipçilerinden biri olan Trabzon'la oynayacak. Nasıl bir maç bekliyor bizi? Trabzon evinde oynayacak.
Trabzon'da hayati bir maç olarak, yani ikinci yarının eğer zirveye ortak olunmak isteniyorsa hayati bir maç olarak görülüyor Başakşehir maçı ama bana göre hayati bir maç değil. Başakşehir maçı kesinlikle hayati bir maç değil. Neden değil? Çünkü ikinci yarı henüz yeni başlıyor. Bir yenilgiyle Trabzonspor Malatya maçından sonra o galibiyet serisini yakalayıp buralara getirdiyse takımı Ünal Karaman ve oyuncular Başakşehir maçıyla bu düzen değişmez. Mağlubiyet ya da beraberlikte puan kaybında herhangi bir sükse yaratmaz bence Trabzonspor'da. Kazanırsa pozitif olarak iyi bir hava yakalarlar. Yani şimdi Trabzonspor seyircisi de içeride artık 18 bini, 20 binleri bulmaya başladı taraftar oranı. Bu zirve yarışından kaynaklı bir olumlu gelişme olarak yansıyor takıma. Onun haricinde şimdi takımla devre arasında ciddi bir orta saha problemi baş gösterdi.
Evet.
İşte Sosa'nın son maçta ligin son maçına sakatlanması, kampa gitti ama
aslında büyük bir özveri göstererek
büyük bir özveri. Yani ben Sosa'dan beklemezdim böyle bir özveriyi. Takıma sahip çıkıyor artık evet. Kaptanlıktan sonra özellikle. Ama gitti kampa, işte takım arkadaşlarının yanında olduğu maçları kenardan izledi. Yani tam bir kaptan gibi orada davrandı Pereira ile birlikte. İkisi takıma çok sahip çıkıyorlar yabancı oyuncular. Orada bir hava oluşturdular. Devre arasında Onazi'nin işte sezonu kapatma
evet.
olayıyla sarsıldı Trabzonspor. Devre arasında öyle girdi. Şu anda çok ciddi bir orta saha sıkıntısı var Trabzonspor'un.
Nasıl kapatacak bunu? Çünkü ben mesela özellikle naçizane hani
taraftarlar
sakatlığından korkuyorum ben Trabzon için.
Camia ve taraftarlar açıkçası o bir orta saha transferi bekliyorlardı. Ama işte eski ödeneklerden dolayı bir ceza ile karşı karşıya kaldılar. Evet. Bir transfer yasağı var. Hala kalkmamış durumda. Transfer sezonunun bitmesine çok az bir süre kaldı. Ama bu transfer yasağının kalkmama ihtimali, kalkma ihtimalinden daha yüksek şu anda. Benim aldığım son bilgilere göre bu transfer yasağı kalkmayacak muhtemelen ve Trabzonspor Başakşehir maçına bir orta saha problemiyle çıkacak %100.
Nasıl çözecek bunu? Kim oynar?
Yani benim beklentim Kuçka'nın o bölgeye artık adapte edilmesi yönündeydi.
Onlar ilgi ayrılacak diyorlar.
Takımdaki en ayrıldı zaten.
Ayrıldı ha.
Takımdaki en oraya uygun isim oydu öncelikli olarak ama Kuçka'nın bir maliyeti vardı.
Evet.
Takımın artık bu yüklerden yavaş yavaş kurtulması gerekiyor. Yani ilk yarıdaki Kuçka'nın hiç görev almamış Kuçka'yı kimse istemiyordu açıkçası.
Aynen.
Ama eldekini değerlendirmek konusunda da Ünal Karaman'ın yapacak başka bir şeyi yoktu. Dolayısıyla Kuçka'yı bir an önce transfer teklifi de varken elinden çıkartmak istedi Trabzonspor ve Parma'ya
gitti, evet.
göndermek durumu var şu anda. Yani büyük ihtimalle transfer oldu. İşte bonservis bedeli konusunda bazı çıkmazlar yaşıyorlar. Onlar düzelecek herhalde ve transferi gerçekleşecek Kuçka'nın. Şimdi kim çıkacak Başakşehir evet. maçında orta sahaya? Herkesin kafasında belli bir isim yok. Ama Batuhan Beşiktaş maçında sonradan oyuna girip işte şansını Batuhan'dan yana kullandı Ünal Karaman. Batuhan da bu şansı açıkçası çok fazla değerlendiremedi. Herkesin aklında olan o pozisyon, malum pozisyon sonrasında. Yani şu anda herkesin bir korkusu var. Büyük ihtimalle Batuhan oynayacak orta sahada Başakşehir maçında. Nasıl bir devre arası kamp dönemi geçirdi Batuhan bilemiyoruz. Bu arada kampa da çok genç oyuncular götürüldü. Yani bir 10-12 tane altyapıdan oyuncular götürüldü. Onların 4 tanesini A takıma devam etmesini istemiş Ünal Karaman. Belki orada yeni gelenlerden bir sürpriz yaratabilir, birini çıkarabilir. İlk yarıda biliyorsun stoperde Hüseyin'i çıkarttı.
Tabii tabii bir anda Hüseyin çıkarttı.
Bir anda hiç olmayan bir adam stoper yaratıldı Trabzonspor'a bir anda. Keza Uğur Çakır kalede. Yine Ünal Karaman'dan öyle bir sürpriz olabilir. Sürpriz olmazsa Batuhan oynayacak diye bekliyorum ben. Başakşehir güçlü.
Evet bir de Başakşehir tarafına bakmak lazım. Aslında bu Trabzon'un da biraz şanssızlığı mı desek ya ligin ikinci yarısını böyle bir rakibe karşı açmak.
Bence bu güçlendi, bir avantaj, avantaja dönüştürülebilir.
Belki kendini gösterme açısından.
Trabzonspor maça iyi bir motive olmuş bir maçla başlarsa ikinci yarıya devamı da bu şekilde gelir diye umut ediyorum. Başakşehir kolay bir rakip değil. Yani şimdi herkes işte Başakşehir'in buralara nasıl geldiğini falan tartışıyor ama yani bu kulüp olarak tartışılmaya açık bir konu. Tabii. Takım olarak değil.
Tabii saha içinde başka
bir şey. Yani Abdullah Avcı ve oyuncularının oynadığı futbolu yani hepimiz izleyenler, Başakşehir maçını takip etmeyenler belki bilemiyorlar bunu ama Başakşehir maçlarını izleyen birçok futbol sever Başakşehir'in nasıl top oynadığını evet. ve buraya tesadüfi bir şekilde gelmediğini biliyor. Bu yüzden o tartışmaları bir kenara bırakırsak Başakşehir çok ciddi bir şampiyonluk adayı bu sene. Dört büyüklerin durumu da ortadayken. Ha dört büyüklerden Başakşehir karşısında en azından puan alalım gözüyle bakılıyorsa zaten dört büyükler açısından Başakşehir'in nasıl bir rakip olduğu ortada. Trabzonspor'un iç saha avantajı var bu maçta. Taraftarının desteği çok önemli.
Aslında uzun vade hesapları için de şimdi ilk maçta kaybetmişti.
Evet ilk maçta içeride eğer hani sen şey söylüyorsun.
Yani uzun vadede ikili avaraj hesapları falan olur mu kalırsa, olmaz mı?
Ya ben çok oralara kadar kalmayacağını düşünüyorum o işlerin. Yani Trabzonspor'un kadro yapısı belli bir noktadan sonra tecrübe gerektirecek evet. artık bu işler. Yani ligin sonunu getirme psikolojisi, işte o şampiyonluk havasına girilirse genç oyuncuların nasıl bir reaksiyon göstereceği orada çok çok değerli olacak. Ama
işte büyüklerin sahiplenmesi de aslında yani orada değerli.
Büyüklerin yani. Sahiplenmesi şu, bak oradan Olcay konusuna geleceğim şimdi. Evet. Bir Olcay belirsizliği var hala takımda. Evet. İşte Olcay'ın 1.4 milyon euro alacağı var kulüpten. Evet. İlk yarı çok fazla tercih edilmeyince Olcay, yönetim de bu paradan kurtulmak istiyor. Olcay'ı sözleşmesini feshetmek istiyorlar alacaklarına karşılık. Olcay da buna yanaşmıyor ve Olcay takımda kalmak istiyor.
Evet, Instagram'da bir paylaşım evet, yapmıştı.
Yani Olcay açık açık
kalacağım, mücadele edeceğim
kampta diye. Kalmak istiyor, takımda kalmak istiyor. Kampa götürülmedi Olcay. Neden götürülmediğini ben çözmüş değilim. Yani Olcay gibi bir tecrübeden neden faydalanmıyor Trabzonspor? Şu anda transfer yapamadığını varsayarsak Trabzonspor'un Olcay'a ihtiyacı var. Yani Olcay bu ligin kaliteli ve tecrübeli isimlerinden bir tanesi. Şampiyonluk yaşamış, şampiyonluk psikolojisini iyi bilen bir adamı Trabzonspor'un bence değerlendirmesi lazım.
Yani aktifken Olcay soyunma odasında böyle ayağa kaldırıyor.
Yani evet, de oyuncular üzerinde de pozitif etkileri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani takımda bu kadar genç oyuncu varken o yükü iki tane yabancı oyuncunun üzerine atmaktansa evet. Şimdi Burak gitti, Onur da gitti. Evet. Pereira ve Sosa'nın üzerine bu yükün bindirilmesi bence çok doğru bir hamle değil. Orada en azından bir tane ağabeylik görevi görecek bir yerli oyuncuya da ihtiyaç duyuyor Trabzonspor. Bunu da Olcay'la kapatabilir diye düşünüyorum.
Sosa'yla da araları iyi zaten.
Sosa'yla da araları iyi.
Ne güzel, güzel bir denklem aslında.
Yani aslında işte o tandemi koruması lazım diye düşünüyorum ben Trabzonspor'un. Olcay konusunda bir iki gün içerisinde yeni gelişmeler yaşanabilir. Yani dönebilir takıma. Ya da yani Artık Trabzonspor Ünal Karaman'la ne düşünüyorlar bilmiyorum. Sözleşmesi fesih denilebilir. Ama ben dönmesinden yanayım Olcay Şahan'ın takıma.
Eyvallah. Şimdi Başakşehir'e de bakmak lazım şu noktadan. Kuvvetlendiler. Yani savunmaya Serdar Taş çağırması yaptılar. Robinho'yu kadroya kattılar.
Yani bugün şöyle bir soru sorulsa transferin en iyisi kim diye ben açıkça Başakşehir derim. Çünkü bunu gazetede konuşuyorduk zaten. Evet. İşte başlı başına bir Robinho transferi var. Tabii yani de. Şimdi Sivasspor burada birazcık aceleci davrandı aslında bana bakarsan. Çünkü biraz daha bekleseydi Galatasaray belki Beşiktaş Robinho için devreye girebilirdi. Yani şu anda çünkü yapılamıyor bu transferler yurt dışından tabii. maalesef. Yani Sivasspor Robinho'yu İstanbul'a da gönderebilirdi belki daha yüksek fiyatlara. Ama Başakşehir'de çabuk davrandı, akıllı davrandılar. Bence ligin ilk yarısını çok iyi bir Robinho izledik ilk yarıda. Evet. İkinci yarıda da ben bunun Başakşehir'le bir çıta daha yükseleceğini düşünüyorum. Yani çünkü oyun yapısı olarak da Robinho'ya çok da yabancı olmayan bir takım.
Evet. Mosoro'nun yerine mi kullanır yoksa solda mı kullanır?
Ya ben hemen Robinho ile başlayacağını düşünmüyorum. Yavaş yavaş süre alacağını düşünüyorum ikinci yarı. Çünkü Abdullah Avcı'nın bir iskelet kafası evet. her zaman vardır. Yani o iskeleti çok rahat bozmaz Abdullah Avcı. Ama ikinci yarıda ligin ikinci yarısıyla beraber Robinho'nun da yavaş yavaş süre alarak takıma artık direkt gireceğini düşünüyorum. Trabzonspor maçında Robinho'ya ihtiyaç duyar mı Abdullah Avcı? Şu anda sakat ve cezalısı yok diye biliyorum evet. Başakşehir'in. O yüzden belki maçın gidişatına göre evet. ikinci yarı oyunu
geçen
alabilir Robinho'yu.
Klasik dört büyüklerle oynadığı böyle ilk yarıdaki maçlara bakarsak yani Başakşehir hani skoru ele alırsa ondan sonra hatta Robinho'ya hiç gerek olmayan bir oyuna bile dönebilir. Yani, ya hızlıca onu almaya çalışacaktır. 11'de başlamazsa da oyun muhtemelen gerektirmeyebilir yani.
Yani Trabzon'da şimdi Başakşehir iç ya da dış maç fark etmiyor Başakşehir evet. için. Herhangi bir taraftar baskısı olmadığı için ne içeride ne dışarıda. Başakşehir kendi topunu oynayan, kendi oyununu rakibine kabul ettirmek isteyen bir takım haline dönüştü. Son 2 yıldır, 3 yıldır. Trabzon'da da maça bu şekilde başlayacağını düşünüyorum ben. Trabzon'da bütün eksiklerine rağmen, orta sahadaki eksiklerine rağmen, yani takım da aslında böyle üzerine çok fazla koyan oyuncu var. Mesela hazırlık maçlarını seyrettim ilk devre arası kampında. Ekuban diye bir
evet ya,
adam çıktı bir anda piyasaya. Şimdi ligin son maçında işte annesini falan kaybetti. Evet. Ondan sonra izin olmasına rağmen döndü takıma. Golü attı. Orada bir aidiyet duygusu hissediyor takıma karşı. Ama bunun da Ünal Karaman'dan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Yani çünkü müthiş bir arkadaşlık ve takım ortamı yarattı orada. Şimdi Başakşehir maçına Trabzonspor kimle çıkacak? Ben orta sahadan çok mesela hücumu kuramıyorum çok fazla. Tamam birinci önceliği her zaman Odega oldu Ünal Karaman'ın. Ama Ekuban'ın devre arası kampındaki performansı yani ben de artık oynamalıyım seviyesine geldi. Ekuban da düşünülebilir orada. İleriyi daha fazla kuramıyorum ben orta sahadan ziyade. Ama çok güzel bir maç olacağını
çok
düşünüyorum.
Iyi maç
yani ikinci yarı gerçekten ayarlanmış gibi böyle. Yani sanki birinciliği, ikinciliği, ikinci yere böyle bir dalgayla başlayalım diye süper.
Ya bir de sanki biz Galatasaray'da daha fazla düşünüyoruz. Yani Trabzonspor'u izleyince şunu görüyorum. Yani oyuncular bu hesaplara da inanılmaz girmiyorlar. Özellikle Trabzonspor'da çıkıp keyif alıp topu oynamaya çalışıyorlar ki çok...
Şimdi bunu özellikle başkan şey böyle olmasını istiyor. Hı-hı. Yani devre arası kampında birçok göre röportaj verdi. Gazetecilerle bir araya geldi. Ahmet Ağaoğlu başkan. O da söylediği şey yani biz artık cebimizi düşünme derdindeyiz. Yani bu saatten sonra Trabzonspor'un şampiyonluğu konuşulacak. Tabii ki biz zirve mücadelesinin içinde olacağız sürekli. Ama bu artık işte puan hesapları yapılmasın. İşte o sene bu sene değil diyor yani adam. Ben size öyle bir hayal veremem diyor yani. O sene bu sene deyip takılmayıp takılıp kalmayın. Ha ama ister istemez puan durumuna bakınca Trabzonlu'nun kafasında
tabii
canım, öyle bir
algı kim olsa
oluşuyor yani. Yani en adamın bile bilen işte neler olabileceğini transfer yasağının kalkmamasından FIFA'dan belki puan cezası gelecek diye böyle bilen adamın bile puan durumuna şöyle bir baktığı zaman olabilir mi falan diye içten içe geçiriyor yani.
Lig aslında onu da söyletiyor. Burada Trabzonspor Başakşehir maçına nokta koyup zirveden aşağı doğru inersek Galatasaray'da cumartesi günü Ankara gücüyle oynayacak. Ankara gücünü konuk edecek. Bu arada Trabzon Başakşehir maçı pazar günü saat 19'da. Cumartesi de 19'da Galatasaray Ankara gücünü konuk edecek. Şimdi bakınca puan tablosunda 5. duruyor Galatasaray ama yani puanlar eşit.
Puanlar aynı.
Ve ya bu hafta muhtemelen en kolay maça da zirve yarışında Galatasaray çıkıyor gibi duruyor Ankara gücünün şu an içinden geçtiği durumda.
Şimdi Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var transferden ziyade. Sadece zaten bir tane transfer yaptılar. Evet. O da Maicon geldi.
Maicon
dedim, özür dilerim.
Maicon Marcao oynar mı acaba?
Aynen. Maicon mu gelir daha sonra acaba? Ama burada Galatasaray'ın tabii en büyük avantajı Terim'in dönüyor olması.
Evet.
Yani Terim'in 10 maçlık cezası artık tamamlanıyor. Terim Ankara gücü maçında takımla birlikte artık başlayacak. O psikolojiyi, Galatasaray'daki psikolojiyi hepimizin yani, malumu.
Telekom stadında oynanacak biliyoruz. Maç.
Terim'in böyle işte
bir Gandalf gibi de geri dönemek.
TFF ile bir sertleşme evet. oldu, gerilim oldu. Şimdi taraftarı da arkasına çağırdı Terim o olaylardan sonra. Böyle müthiş bir dönüş yapacak evet. gözüyle bakıyorum ben Terim'i bu maçta. Ama Galatasaray'ın tabii herkesin konuştuğu bir forvet sıkıntısı. Geçen senenin Ağustos ayından beri çözülemeyen bir problem.
Bugün ayın
problem.
Kaçı ya? 13,
yani bugün ayın 15 falan ha. olması lazım.
Hala Galatasaray'ın santrafor.
Ve Galatasaray'ın hala bir çözülemeyen santrafor sıkıntısı var. Ki bu varken Rodriguez gönderiliyor. Gidiyor. Belhanda'nın gönderilmesi gündemde. Yani Galatasaray'da böyle bir... ben artık bunun adına şey diyorum yani yönetimle... Teknik ekip arasındaki iletişim kopukluğu mu artık yani yönetilememek mi? Yani çok ciddi bir yönetimsel sıkıntı var Galatasaray'da.
Ya bir de gözünü kulağını kapatıp la bağırman lazım santraforun olmadığını bilmemek yani için.
Yani bunu bilmeyen yok. Sağır Sultan evet. Galatasaray'ın Ağustos'tan beri forvet sıkıntısı olduğunu. Eren'i denediler ilk yarıda. Eren olmadı. Orada problem yaşadılar Terim'le. İşte kaçırdığı gol pozisyonlardan sonra müthiş bir psikolojik baskı. Altına girdi. Taraftarlar sosyal medyadan.
Bir de üzerinde düşünmediğini de açıkladı Fatih Terim o güzel Instagram videosunda.
Ya, çünkü Eren uyuşmadılar bir türlü. Destleştiler. Zaten Terim bu sene yani biz Terim'i oyuncularına hükmeden bir teknik adam olarak bilirdik. Ama bu sene Serdar Aziz'le devam eden bir kriz dönemi yaşadılar Terim oyuncular arasında. Yani bunun Terim'in cezasından mı kaynaklandı? Terim'in yedek kulübesinde olmayışından kaynaklanan bir otorite boşluğundan mı kaynaklandı? Bilemiyoruz. Ama Galatasaray'ın çok ciddi bir santrafor eksikliği olduğunu da ifade etmek lazım. Sen Galatasaraylı olduğunu düşün. Santrafor eksikliği var ciddi şekilde. Tamam Serdar Aziz gönderildi ama birinci öncelik kesinlikle stoper değildi Galatasaray'da. Evet. Ama bir anda 22 yaşında Chavez'den bir oyuncu Brezilyalı stoper getirildi. Galatasaray kapı açıklama yapmıyor bu konuda kaç para bonservis verildiğiyle ilgili. Bilemiyoruz kesin olarak ama kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre de 4 milyon euro civarında evet. bir bedel ödendi stoper için. Şimdi ben izlemedim. Sen izledin mi bilmiyorum.
Yok abi Chavez maçını izlemedim. İşte yani, gelmedim.
Ve şöyle bir Chavez maçı demişken şöyle bir absürtlük vardı. Galatasaray bu oyuncuyu kapa bildirdi. Kapa bildirdiği bir oyuncu artık senin oyuncundur. Ve adamın yaşayacağı herhangi bir sıkıntıda sen etkilenirsin. Ve kapa bildirdiğin oyuncu son maçta maça çıkıyor. Ve sakatlık tehlikesi atlatıyor. Bir penaltı kaçırıyor. İşte sakatlanıyor. Herkes eyvah falan diyor tabii maçı izleyenler. Galatasaraylılar özellikle bir panik havası falan. Neyse Allah'tan hani Allah'tan adam devam ediyor. Sakatlığı ciddi bir şey değil. Ama böyle bir risk olabilir mi? Yani böyle bir yönetimsel kafa olabilir mi? Yani sen o oyuncunun orada oynamasına izin vermeyeceksin artık bu oyuncuyu kapa bildirdiysen. Yani daha önce dünyada örneği yaşandı mı bilemiyorum şu anda ama orada çok ciddi bir yönetimsel problem olduğunu buradan bile Galatasaray'da
yani görebiliyoruz. Normalde hani onu karşılayacak maddeyi koymuş olsam bile yani sakatlanırsa bu son maçta şey ama yine de saçma değil mi yani?
Yine tam de saçma karşılansa
ne olacak? Sen günlerce adamın transferi için uğraştın, kafa yani patlattın, hallettin.
Bir de taraftarlar gözünde yaratabileceği hayal kırıklığını düşünebiliyor musun? Yani transfer döneminde zaten sükse yapmış bir transfer alamadın. Yani taraftarın beklentisini karşılayamadın. Dediniz ki Fatih Terim'in bir bildiği vardır stoper aldığına göre. Bu adam taraftarı bir beklenti içerisine sokuyorsunuz. Ve daha sonra adam sakatlanıyor son maçında ve transferi yatıyor. Ve üstelik kapa bindirmenize rağmen bu oyuncuyu.
Diyelim reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yeniden birlikte olacağız. Daha sonra yeniden Ümit Genç'le birlikteyiz. Velev ki hani sakatlansaydı falan dedik ama sakatlanmadı Marka. Yani Galatasaray'dan devam ediyoruz.
Galatasaray'da böyle bir risk alındı maalesef Marka ile ilgili. Ama direkten döndü diyelim yani.
Direkten
döndü
diyebiliriz. Şimdi Ankara gücünü şu an Ankara gücü taraftarları kusura bakmasın ama yani kolay lokma olarak görülüyor. Çünkü çok büyük sıkıntılardan geçiyorlar, mali sıkıntılardan. Transfer yasağının, onlar da transfer yasağı geldi. Onu kaldıramadıkları için Bayram Bektaş 26 gün sürdü Ankara gücü kariyeri. Bir tane resmi maça çıkıp ayrıldı. Yani transfer istediği transferler yapılamayınca. Muhtar falan var oyuncu. O Muhtar takımdan ayrıldı. Onlar da bir kriz içerisinde aslında şu an. Ama yine de tüm bunlara rağmen hani Galatasaray favori gözüküyor ama mesela bir kadro yapacak olsak, bir 11 hazırlasak Galatasaray'a şimdi yani cumartesi günü yapacağız ofiste mesela muhtemelen 11'ler diyeceğiz. Hı hı. Kimi yazacağız? Ön tarafa kimi koyacağız?
Yani? İşte şu anda yani ben Eren'in de artık kadro dışı olduğunu göz önünde bulundurursak ileriye kimin koyacağız? Rodriguez'i düşünürdük belki gönderilmeseydi. Ama şu anda Galatasaray orada kimi oynatacak gerçekten?
Şampiyonlar
yani Onyekuru mu oynayacak?
Onyekuru'yu koyuyordu
ama Onyekuru oynayacak.
Kontra atak falan.
Ama Onyekuru da bir kanat forvet gibi yani. Galatasaray'ın santraforu orada artık takımdan kimi yaratacak orada? Çok belirsiz bir muallakta yani. Artık göreceğiz Ankara Gücü karşısında. Galatasaray'ın ama her şeye rağmen yani bu santraforsuzluklar, kamp döneminde yaşanan problemlere rağmen Ankara Gücü karşısında yani Terim'in dönüşüyle Ankara Gücü'nün de bu yaşadığı sıkıntılardan dolayı yani Galatasaray için bu bir şans aslında. Yani ikinci yarıya Ankara Gücü maçıyla başlamak Galatasaray için bir şanstır bana göre. Yani bir Başakşehir maçıyla falan başladığını düşünseydik eğer Galatasaray'ın
bir şey olsaydı
o büyük bir problem olurdu.
Sıkıntılı olurdu.
Ama Galatasaray ikinci yarının tabii her şeye rağmen en iddialı takımlarından biri olacaktır. Çünkü Fenerbahçe ile Beşiktaş artık uzak biraz zirveden. Evet. Trabzon var, Başakşehir var. Tecrübe açısından Galatasaray'ın biraz daha zirveye kopmayacağını.
Kasımpaşa da oradan tehlikeli takımlar.
Kasımpaşa da var. O Kasımpaşa'nın da konuşacağız biraz sonra. Kasımpaşa da var. Evet. Mustafa Denizli etkisi var orada da. Bakacağız, göreceğiz.
Diyelim o zaman hemen Bursaspor Fenerbahçe maçına geçelim. Pazartesi günü saat 20'de Bursaspor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe sezona Bursaspor'u yenerek başlamıştı. 2-1'lik bir galibiyetle başlamıştı. Hani iyi bir galibiyet, iyi bir 3 puan derken nerelere geldik? Fenerbahçe 15 puanlı 17.
Ahlar vahlar içerisinde
yarı,
geçen bir ilk yarı.
Ve Ersun Yanal geldi. Onlar da aslında hani transfer döneminde çok hareketli geçmesi bekleniyordu. Çünkü herkes öyle diyordu işte ya hadi bırakın FFP'yi. Ne varsa varsa yığalım falan.
Ali Koç da öyle bir izlenim
Sadık
oluşturdu.
Sadık geldi. O kadar şu an.
Kim? Sadık.
Sadık
evet.
Geldi.
Sadık dışında transferi yok Fenerbahçe'nin. Olması gerekiyor muydu? Bence gerekmiyor.
Çok da.
Yani şu kadro dönenlerle birlikte işte Volkan, Atıf, belki Atıf değil de Dirar şu anda kadroya tekrar dahil edildi. Atıf belki gözüyle bakılıyor.
Mesela şey klişesimiz yapacağız ya. Fenerbahçe'nin en iyi transferi Dirar oldu.
Ya anladım. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Mesela işte Dirar, Volkan, Atıf döndü. Hı hı. Ve Fenerbahçe ikinci yarıya işte Manchester United'ın Soskayer'le dönüşü gibi müthiş bir dönüşle başladığını varsayalım. Bu yönetime çok büyük eksi yazar.
Tabii.
Yani kesinlikle. Eğer bu 3 oyuncudan Fenerbahçe maksimum verimi alıp da şöyle 3-4 maç arka arkaya kazanırsa yani taraftarlar şöyle bir yönetime dönüp bakarlar. Yani ne yaptınız? Hı-hı. Bu takımı bu hale nasıl getirdiler? diye. İlk tabii ki o işin basite kaçma durumu olur birazcık. Ama taraftar o psikolojiyle, o gözle bakar her zaman. Ersun Yanal ilk defa işte bu oyuncu grubuyla bir kamp dönemi geçirdi. Evet. Birazcık oradan bakmak lazım. Kamp dönemi geçirdi. Yani Ersun Yanal'ın bundan önce çalıştırdığı takımlarda kamp dönemlerinde takıma nasıl pozitif etkiler yarattığını hepimiz biliyoruz. Başka, yani ben Trabzon'da yakınen biliyorum. Ersun Yanal'ın sezon başı kamplarında özellikle takıma etkisini. Fenerbahçe'ye de bir yenilik, özellikle Volkan'ın işte takıma dönmesi çok büyük etken bana göre. Ne olursa olsun Volkan, işte aynı örneği mesela Onur Trabzonspor'da yaşayamadı. Biletini kestiler adamın. Ama Volkan'ın dönüşü oyuncular üzerinde de bir ağırlık artık hissettirecektir diye düşünüyorum. Yani Volkan, çünkü Volkan öyle çok kabullenebilen bir adam değil.
Maç falan oynanmadı daha ama Volkan kaleyi aldı diyebiliriz.
Alacak bence. Yani Ersun Yanal'ın birinci tercihi Volkan olacaktı. Çünkü Harun pek parlak bir son maçlarda özellikle.
Yani AZ maçında bile, hazırlık maçında 3-2 bitti. Evet. Şimdi ilk yarı hani Volkan'la başlamıştı maça. Sanırım iki golü de Harun yedi diye hatırlıyorum, şimdi tam da net hatırlamadım.
Yani Volkan Harun kadar yese bile yine de ağırlığından ötürü yani şu anda birinci kaleci önceliğinde Volkan. Bu duruma en çok Harun üzülmüştür belki ama Fenerbahçe'nin bu durumdan çıkması gerekiyor. O gerçeği de Harun'un kabullenmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin transfere ne kadar ihtiyacı vardı diye konuşuyorduk. Bence yoktu. Yani şu puan tablosunda Fenerbahçe'nin gelebilecek en maksimum seviyesi, yani başarı sayılabilecek kriteri 7.lik veya 8.liktir.
Aslında Ersun Yanal'ın sözleşmesi de onu söylüyor yani. İlk 9.
zaten onu gösteriyor.
Çıkarsa tamam, uzayacak diye.
İkinci yarıya bu kadro bunu başarabilir mi? Baktığın zaman çok rahat başaracak ya, bir de hani, oyuncular var.
Tamam, hani önünde çok takım var Fenerbahçe'nin ama 15 puan bakıyorsun işte 29 puan falan Galatasaray'la. Arada hani çok da bir şey yok yani.
Ya sıralama olarak çok geride gibi gözüküyor Fenerbahçe.
3-4 maç üst üste kazansa Fenerbahçe muhtemelen kendini 5 sıra falan atacaktır muhtemelen.
Yani. Ya bu kadroda bunu yapabilir yani. Eğer ikinci yarı Ersun Yanal felsefesinde bir oyun oynarlarsa. Şimdi orada tabii Dirar'ın nasıl döneceği önemli. Çünkü İsmail'le işte bekleriyle sorun yaşıyor Fenerbahçe. Evet. Yıllardır.
Dirar'ı bek olarak mı kullanacak?
Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten ihtiyaç var orada. Dirar'ı bek zaman zaman kanatta da kullanabilir. Önde Dirar'ı önde. Ama daha çok ilk başlarda, tabii onu oynadıktan sonra daha fazla göreceğiz. Ama bek olarak düşüneceğini tahmin ediyorum Dirar'ı.
Ersun Yanal Arda Turan'ı da mı bek oynatmıştı kariyerinde?
Evet, Manisa Spor'dayken bek olarak oynatmıştı Arda Turan'ı da. Vardır öyle şeyleri. Alan Zinyu'yu bek oynatmışlığı da var Şenol Güneş'in bu arada. Yani hocalar arasında yapıyor böyle şeyler. Fenerbahçe iyi bir hazırlık dönemi geçirdi diye duyduk. Biz gidemedik kampa, takip edemedik bizim gazeteci arkadaşlardan duyduğumuza göre. Fenerbahçe ikinci yarı toparlanmak zorunda.
Tabii canım, artık yani yapacak bir şey kalmadı. Bir de normalde yani Fenerbahçe'nin ilk yarısına bakınca, yani şimdi Ersun Yanal faktörüyle biraz hani toparlanmak zorunda olduğu için de kazanır gibi duruyor ama yani ilk yarı performansına bakınca Bursaspor deplasmanında Fenerbahçe nasıl kazanacak ki?
Diyorsun. Ve Bursaspor'da da şimdi yani artık bir gençlik aşısı şeyi dönmeye başladı ya, tartışmaları artık işte yabancı kuralları tartışılmaya başlanıyor.
Samet Aybaba da sever yani, öyle şeyleri.
Samet Aybaba tam ortamını buldu şu anda Samet Aybaba. İşte geçen gün Samet Hoca'nın bir şeyini dinledim. Konferansını, Bursaspor'un şeyi vardı, kutlaması vardı. Orada genç oyuncuyla ilgili söylediği şeyler sosyal medyada falan çok konuşuldu. Yani gerçekten çok doğru tespit yapan genç oyuncularla ilgili nasıl yetiştirdiklerini anlattı. Ve Bursaspor'un öyle bir avantajı var şu anda ligde Trabzonspor'la beraber. İki tane altyapıya ve genç oyunculara önem veren ekip Samet Aybaba ve Ünal Karaman. İkisi de genç oyuncuları parlatmayı seven iki tane teknik adam. Fenerbahçe karşısında Bursaspor kendi evinde. Şimdi Fenerbahçe de geldiği zaman heybetiyle eskiden korku verirdi. Şimdi evet, bu sezon öyle bir durum da yok.
Formasını koysa.
Şimdi kimle oynayacaksın diyor. Fenerbahçe maçı zor maç diyemiyor Bursaspor taraftarı ve camiası. Yani Bursa şu anda bir adım daha önde gibi duruyor kendi evinde Fenerbahçe'ye karşı. Ama Fenerbahçe'nin de böyle bomba etkisi yaratacak bir dönüş yapması gerekiyor. O maçta Bursaspor maçı. Fener ikinci yarıya iyi girmek istiyorsa. Ya şimdi bak, psikolojik olarak da bu maçın çok büyük etkileri ve zararları olabilir Fenerbahçe'ye. Ya şimdi kaybettiğini ikinci yarıya mağlubiyetle başladığını düşün.
Şimdi bakıyorum.
Geriye yani, bir adım daha geriye gitmiş olacaksın.
Diğer maçlara da bakalım mesela. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Konya ile oynuyor. Çaykur Rizespor gerçi son sırada.
Yani o maçların Kasımpaşa'yla durumuna göre gidiyor. Fenerbahçe'nin daha arkasalara gerileme durumu da var. Şimdi evet. O yüzden bu maçın tansiyonu çok yüksek aslında. Trabzonspor Başakşehir maçına yoğunlaştı herkes bu hafta ama Bursa Fenerbahçe maçı da öyle çok, kolay evet. Yabana atılacak bir maç değil. İyi bir devre arası geçirmiş Fenerbahçe'yi göreceğiz, izleyeceğiz ilk defa. Rakip de güçlü bir rakip. Fenerbahçe kendini tartabileceği bir rakiple oynayacak Bursaspor'la. Güzel bir maç. Daha pazartesi günü oynanacak. Yani cuma günü Beşiktaş maçıyla başlayacağız.
Evet.
Haftayı güzel bir Fenerbahçe Bursaspor maçıyla bitireceğiz.
Bir de Bursaspor maçına değinirken en sonunda şunu da söyleyebiliriz. Normal şartlarda zaten büyük takımlar dahi Bursaspor deplasmanına hani 1'e hani böyle sezon başında puan toplasan böyle 1 yazsa iyi dersin yani. Bir de böyle bir durumdayken karşılaşmak gerçekten
deplasmanı
çok
için
ilginç olacaktır yani. Hemen Bursa Fenerbahçe demişken hemen alttaki maça bakalım. Kasımpaşa Çaykur Rize. Ona da kısa bir değinelim.
Kasımpaşa şu anda sanki böyle herkes bir gözünü kapatmış. Bu tarafta Kasımpaşa evet. var. Bu tarafta diğer işte Başakşehir-Trabzon. Kasımpaşa'yı kimse görmüyor. Evet. Ama Mustafa Denizli'nin de orada bir söylemi var. Bir hafta verdi.
Klasik Mustafa.
Klasik kainlerinden bir tanesini gerçekleştire. Aslında çok zor değil. Yani
evet, tabii dediği şey aslında çok
değil. Ortadayken takımların durumu. Kasımpaşa'nın Cagne gibi bir evet. silahı var bu arada. Evet. Yani ilk yarıda muhteşem bir performans. Bütün gollerinde katkısı var adamın. İkinci yarıda da sakatlık yaşamazsa evet. Kasımpaşa için çok büyük bir artı.
Tabii.
Yani çünkü şampiyon olan takımlarda bakıyorsun gol kralı çıkararak şampiyon oluyorlar.
Son zamanlarda böyle
son
oldu.
Son zamanlarda evet. öyle oldu. İşte Galatasaray'da Gomis,
Beşiktaş'ta
Gomez.
Mario Gomez oldu.
Kasımpaşa'da da şimdi Jagne var. İnsan o ihtimali düşünmüyor. Değil. Hani tabii. olabilir mi diye. Bakarsın Metin son haftalarda Başakşehir, Kasımpaşa çekişmesini falan izleriz. Yani bu çok ihtimal dışında bir şey değil yani. İhtimal dahilinde
diyorlar. Yaşayabiliriz evet. Şimdiden de yaşıyoruz.
Beşiktaş'a geçelim.
Beşiktaş'a geçelim. Hafta 18. haftanın açılış maçında Beşiktaş Akhisarspor'a konuk olacak. Cuma 20.30'da. Beşiktaş, Şenol Güneş'i nihayet Burak Yılmaz'ı aldı. Öyle diyebiliriz artık. Yani nihayet getirdi.
Şenol Güneş, ben isteseydim daha önce de alırdım diyerek bir gafta da bulundu. Yani konu Trabzonspor olunca Şenol Güneş'in bir şeyi değişiyor. Yani konuşma şekli, konuşma tavrı Şenol Güneş'in değişiyor. Neden değişiyor onu da söyleyeyim. Çünkü diyorlar ya hani Beşiktaş'tan gitmek istiyor, işte Trabzon'a yakınlığıyla biliniyor. Onu üzerinden atmak istiyor. Yani ben Trabzonluyum tamam ama şu anda Beşiktaş çalıştırıyorum ve aklımda Trabzonspor yok. Bakın ben Trabzonspor için bunları söyleyebiliyorum diye onu üzerinden atmak istiyor o imajı. Şenol Güneş'in konuşmalarından ben bunu çıkarıyorum. İsteseydim alırdım söylemi de biraz Aziz Yıldırımvari bir söyleme oluyor artık. Şenol Güneş orada bir gaf yaptı bence. Yapmaması gereken yani bir gaf yaptı.
İstemez hatta Ahmet Ağlun'a bile gönderme yapmış olabilir. Yani Burak Kılmaz'ı alacak para basılmadı falan, darphane
evet.
basmadı demişti. O
İstesem
da
alırdım demek
istiyor. O da istesem alırdım
istiyor.
Diyor. O da
yani öyle küçükten bir resleşme gibi bir şey yaşadılar. Şimdi Burak Yılmaz demişken, Burak'ın Trabzonspor'dan ayrılışı, bu son ayrılışı çok yakışıklı bir ayrılış olmadı.
Çok da güzel bir yazı yazdın.
Yani diye. Onunla ilgili de bir yazı yazdık. Orada zaten hissettiklerimizi söyledik. Ama şimdi Burak Yılmaz Beşiktaş'a ne kadar faydalı olur? Şimdi şu anda bir taraftarı ve camiayı ikiye bölme durumu var Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta.
Doğru.
Herkesin malumu işte 4-5 sene mi oldu o Galatasaray maçındaki pozisyon?
Da olabilir tabii.
Oldu yani olmuştu. Ama taraftar unutmadı tabii işte yani.
Tabii. Oradan daha bir bile fazla olabilir yani.
Olabilir. 6
sene. 4. sezon
evet,
değil
evet,
mi?
Evet doğru söylüyorsun.
Tabii bayağı oldu aslında.
İşte taraftarın unutmadığı şeyler evet. bunlar. Orada bir çekişme, bir sürtüşme yaşanıyor şu anda Burak Yılmaz'la taraftar arasında. Ama Türkiye'de şöyle bir psikoloji de her zaman vardır. Yani bir oyuncu gol atarsa sen onun golüne sevinirsin. Şimdi ben Beşiktaşlı arkadaşlarıma soruyorum. Burak Yılmaz'ı tamam eleştiriyorsunuz, gelmesin Cartürk diyorsunuz. Adam geldi şimdi 2-3 hafta kritik 2 tane gol attı, evet. Maça aldı, bilmem ne yaptı. Sevinmeyecek misiniz? Sevinmeyeceğiz diyorlar.
Biliyorum nasıl olacak yani, sevinmeme işi de. Mesela o dediğin hani ek olsun diye hani şey söyleyebiliriz. Mesela Akhisar Beşiktaş tarafından çok uygun Burak'ın gol atması için ve ertesi hafta da Beşiktaş içeride Erzurum'la oynuyor. Yani evet. Burak Yılmaz için
biçilmiş kafta.
Yani muhteşem bir iç saha maçı. Beşiktaş Erzurum'u şimdi hani rahatlıkla geçmek isteyecektir bu noktada da.
Burak Yılmaz
hızlıca bir gol atarsa Vodafone Arena'da, Vodafone Park'ta işler değişir yani.
Burak Yılmaz neden geldi Beşiktaş'a? Aynı Galatasaray gibi çok ciddi bir santrafor eksikliği vardı Beşiktaş'ta. Yani bunu Şenol Güneş her basın toplantısında, her fırsatta iğneleyerek söylüyordu. Yani şimdi Wagner Love var, Larin var. Bunlardan Beşiktaş önceki golcülerine bakıldığı zaman istediği verimi alamadı. Yani bırak onlardaki aynı verimi görmeyi, yarısına bile gelemediler yani. Şimdi Burak'a çok ciddi ihtiyaç duyuyor Şenol Güneş. Ve bu kadar ihtiyaç duyarken Akhisar maçında da bence 11'de başlatacak Burak'ı. Yani eksiği var mı, maç eksiği, kamp döneminde nasıl geçirdi? Trabzon'da çünkü uzun süre kadro dışı olduğu için oynamadı falan. Ama Akhisar karşısında Burak kesinlikle süre alacak.
Geçen sezonki Wagner Love transferine benzetebilir miyiz ya? Devre arasında gelmişti o da. Böyle bir gol kırılırken.
Şimdi Allah sonunu benzetmesin. Beşiktaşlar için söylüyorum. Çünkü o sezon işte Love
herkes
çok...
konuşuyordu. Ya 10 atar 15 atar. İkinci yarı bir 10 tane atar rahat falan. Öyle deniyordu. O işler öyle olmadı.
Ama şimdi Love da...
Kıyaslayamayız tabii de yani benzerlik
Burak'a
sadece.
Burak'a benzemez. Yani Burak daha doğrusu ona benzemez. Yani Burak atar. Burak yakaladı mı atar. Yani
Burak Trabzon'da çok tartışıldı aslında bu son döneminde ama... Bakınca böyle kağıda, rakamlara atmış Burak, ama yine atmış yani.
Burak'ın ilk geldiği
geçen sezon... Geçen sonra 20 atmadım ya, yanlış mı hatırlıyorum?
22 falan attı. 22-23 attı. İlk geldiği sezon Burak... Ya zaten bak Burak'ın şöyle bir... ben yıllardır Burak'ı izliyorum. Galatasaray Trabzon'da takip ettik. Burak'ın gittiği her takımda ilk 2-3 maç böyle büyük oynadığını görürüz yani. Çok iyi başlar yani. Şimdi bir de Beşiktaşlı diyorsunuz Burak için.
Tabii öyle bir şey var.
Kendisi de öyle diyor. Ben Beşiktaşlıydım diyor. Şimdi kendi camiasına geldi gözüyle bakarsak Burak'ın isteği 10 üzerinden 10 olur Beşiktaş forması altında. Ama fiziksel olarak bunu ne kadar kaldırır bünyesi onu göreceğiz. Şenol Güneş ne kadar hazırlayabildi Burak'a ya da hazırlayamadı. Ama fiziksel olarak kaç dakika o 10 üzerinden 10'la oynar? Bilemiyoruz Burak'a ama Beşiktaş için iyi bir transfer oldu Burak Yılmaz transferi.
Bir transfer daha var. Zaten çok kısa da süremiz kaldı. Ona da değinelim. Mirini aldı bir de Beşiktaş.
Ha, evet.
Stopere. Çünkü bir anda Pepe ayrılınca Vida Necip'e kaldı Beşiktaş bir anda. Yani Necip yani, izler mi bilmiyorum ama kusura bakmasın ama yani Vida Necip'e kaldı Beşiktaş.
Sen izledin mi Mirini daha önce?
Mirini yani... Menajerlik oyunlarından
falan menajerlikten falan diyorsun. Ya zaten artık öyle bir transferler yapılmaya başladı ki ancak menajer oyunlarından bile biliyoruz.
Ama Şenol Güneş ben geçen sezon birini istemiştim dedi basın toplantısında. Çok istemiştik. Çok istemiştik
o zaman
ama
demek
Pepe geldi o dönemde.
Şenol
demişti.
Güneş izlemiş bu oyuncuyu.
Ve aynı şeyi Marcelo için de söylüyordu. Marcelo'yu da çok istemişti Şenol Güneş. Ve gelir gelmez direkt 11'e koydu, başladı ve böyle bir Marcelo çıktı. Yine tesadüf eseri de o da PSV'ye
o tarz görmüştü. Bir direkt çıkarıp oynar gözüyle mi bakılıyor?
Bilmiyorum yani kamptan gelen haberler yani birinin beğenildiği yönünde ama yani Şenol Güneş Akhisar deplasmanında direkt Mirin'le başlar mı? Aa, bilemiyorum yani.
Ya işte yani böyle kağıt üzerinde kuş bakışı baktığın zaman en uca bir tane nokta transfer evet. Burak yapılmış gibi gözüküyor. Mirin biz bilmiyoruz. Şenol Güneş biliyorum
ama
diyor.
Ama Fatih Aksoy'u da Sivas'a kiralık olarak gönderdi. Aslında bir sayısal eksiklik de var. Çünkü Rokoy'u da düşünmüyor. Hiçbir şekilde belli ki.
Aynen. Yani stoperde istediği adamı aldırdı diyebiliriz Şenol Güneş için. Bir tane geriye, bir tane ileriye. İki transferle Beşiktaş. Evet. Bir de 19 yaşında bir oyuncu almışlar.
Muayir Oktay'ı aldı.
Muayir Oktay. O da herhalde geleceğe yönelik. Direkt onu alıp 11 oynatacağını düşünmüyorum. Orta sahada oynuyormuş oyuncu. İki tane transfer, yani elle tutulur transfer yaptığını düşünürsek Beşiktaş'ın. Bu arada Babel, İşte
evet, Babel'de Fulham'a
gönderildi.
Fulham'a kiralandı. Bunu Şafak Mahmut Yazıcıoğlu kendisi söyledi yani. Fulham'a kiraladık dedi 6 aylığında 2 milyon euro.
Babel bir sorun yaşadı Beşiktaş'ta devre arasında Şenol Güneş'le ilk yarıda. Ama Babel'in ne kadar iyi bir oyuncu, ne kadar Şenol Güneş'in istediği tarzda bir oyuncu olduğunu bütün Beşiktaşlar biliyor. Evet. Ama bazen bir sürtleşmeden dolayı Babel'den yoksun kaldı Beşiktaş. Olabiliyor böyle oyuncular arasında, teknik direktörler arasında. Babel'li bir Beşiktaş ikinci yarıda daha iyi işler yapabilir miydi? Hani Burak Babel tandemini düşünürsek müthiş olurdu. Şimdi bir kanat forvet ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Şimdi Burak'ı aldı santraforu ama kanatta Mustafa Pek demek, Larin ya da Güven'den birini kanat forvet olarak çıkarmak zorunda kalacak Şenol Güneş. Ne kadar verim alacak, ne kadar alamayacak? Bunu belki başka bir oyuna dönecek Burak'la beraber. Ama Beşiktaş ikinci yarıda gol sorununu Burak'la çözer diye düşünüyorum ben.
Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim ben.
Ben teşekkür ederim.
Kalakasının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.